Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz efendim. Yusuf Kaplan hocamızla beraber bu haftada hem gündeme dair hem Türkiye hem dünya gündemine dair önemli konuları inşallah istişare etmeye gayret edeceğiz. Muhterem hocam, geçtiğimiz günlerde iki sefer üst üste rutinde devam eden gazete yazılarınızda bir darbe mevzu gündeme getirdiniz. Hülasa özetlemek gerekirse bir darbe tehdidi olduğunu, yaklaşan bir darbenin adeta kokusunu hissettiğinizi, buna benzer okumaları 15 Temmuz'dan 6-7 ay önce de yaptığınızı ve maalesef haklı çıktığınızı, aynı okumaları şu anda yapıyor olduğunuzu ifade ettiniz. Buna sebep olarak da, yani kaynak olarak da öyle çok ciddi manipülatif istihbarati kaynaklar falan değil, Batı medyasında bazı mecraları, ki herkesin elinin altında ulaşabileceği mecraları takip ettiğinizi söylediniz. Ve bu darbenin de, hülasa beklenen darbenin de bu sefer ulusalcı, tırnak içerisinde ileri laik, yine tırnak içerisinde ileri kemalist ekipler tarafından planlandığını, gerçekleştirilmeye çalışılacağını bahsettiniz. Bu yazılar ses getirdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en tepesinden itibaren, yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir beyanatı oldu, ses getirdi. Öncelikle müsaadenizle şeyden girmek istiyorum. Nereden, yani sizin yaptığınız hangi okuma sizi bu neticeye götürdü? İkincisi, bu hazırlıklar sizce ne aşamada? Üçüncüsü, buna ilişkin nasıl bir tedbir alınması gerekir? Nerede bir tahkimat yapılması gerekir? Buralardan müsaadenizle devam edelim. Buyurunuz.
Şimdi bir defa 15 Temmuz'dan önce çok rahat bir şekilde şöyle cümleler kuruyorduk. Yani özellikle Türkiye'nin İslami kesimleri diyordu ki, yani işte Türkiye'de artık darbe olmaz. Yani bu iş bitti falan. Çok romantik bir şey bu. Tarihin, yakın tarihin nasıl yapıldığını, Türkiye'nin hala bu ülkenin has çocuklarının elinde olmadığını, bu ülkenin hala bizim elimizde olmadığını bilmediğimizi gösteren bir şey bu. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu saatte, bu çağda falan darbe, hatta böyle bu çağda. Yani. Hı.
Tabii. Hangi sanki çağ? Orta çağda oldu bizim darbeler, değil mi?
Yani enteresan yani. Şimdi bir defa Türkiye'nin bağımsız olmadığını bilmek lazım. Yani Türkiye bağımsız olmadığı için bir şekilde dışarıdan acayip bir şekilde Türkiye'yi yönlendiren, Türkiye'nin kaderiyle oynayan operasyonlar çekiyorlar. Bunu bilmek lazım. Yani eğer bunu bilemezsek zaten hiçbir şey yapamayız bu ülkede. Yani benim kaynaklarım, yani şeyle ilgili hala şu anki kaynaklarım, içeriden de bir takım gözlemlerim var, okumalarım var Türkiye içinden, ama dışarıdan yaptığım okumalar biraz daha bazı şeyleri net gösteriyor. Bir de Rand Corporation'ın yayınladığı Türkiye raporu böyle basit geçiştirilecek bir rapor değil.
Rand Corporation basit bir örgüt değil çünkü.
Tabii ki canım, ya tam CIA'nin yan kuruluşu.
Rand Corporation'ı biraz açalım. Graham Fowler'ın özel ilgi alanı Türkiye olan, hatta kızının ismini Ankara koyan Yahudi Graham Fowler. Hatta yanılmıyorsam 15 Temmuz darbesi günü ve gecesi Büyükada'daki darbenin kontrol ve komando edildiği kurmay merkezinde, tabiri caizse, olan o bir gavurcuk var, Amerikalı. O herif de Rand Corporation, The Graham Fowler'ın yardımcısı.
Tabii, değil mi?
Muhtemelen o işte o gece helikopterle şeye kaçan ekip de, o hani hala belli değil. Yani 7 tane FETÖ'cü asker ama 9 kişi. O 2 tane sivilin kim olduğu, ne olduğu, hangi milletin, memleketin adamı olduğu, o helikopterin, yani bir askeri savaş helikopterini normal koşullarda, hadi siz buradan bir askeri savaş helikopterini kaldırın, Yunanistan'a inin bakayım, gidebiliyor musunuz? Niye izin verildiği, nasıl, kimden kalkış ve iniş izni aldı? O ekip, yani Graham Fowler ve Rand Corporation bu ekip aslında.
Yani 28 Şubat darbesinde de 15 Temmuz'da da kilit rol oynamış
bir ekip.
Ekip, tabii. Yani bunu bilirim. Yani bunlar
hocam,
işte
bir ara yanılmıyorsam 500'ün üstünde doktoralı analisti var diye duymuştum yıllar önce.
Ya Amerika'daki en güçlü tırnak içinde think tanklardan birisi, think tank, düşünce kuruluşu. Yani entelektüel istihbarat örgütü.
Stanford neydi?
Stratford.
Stratford'un
tabii.
Türevi. Bu biraz daha entelektüeli.
Tabii tabii. Yani akademiyi kullanıyorlar burada.
Akademiyi.
Akademiyi şöyle enteresan, güzel oldu bu. Yani hem akademiyi hem medyayı, yani bir şekilde kamuoyunu yönlendirebilecek konumda olan aktörlerin hepsini kullanıyor. Yani birinin beynini, öbürünün
parasını,
imkanlarını,
öbürünün tabii bedenini.
Zaten, tabii aynen. Ekranını falan kullanıyor. Şimdi bunun altını çizmek lazım. Rand Corporation'ın 28 Şubat'ta oynadığı rolü ben biliyorum. Ben bizzat tanığım. Yani bizzat buna tanığım. Londra'da 1994-95 yıllarında, 94-95'te bir toplantı yapıyor bunlar. Rand Corporation'ın başını çektiği çok özel bir toplantı. Girişi 995 pound.
Girilmesin diye.
Girişi tabii.
Girilmesin yani,
girecekler gelsin diye falan. Orada şimdi rahmetli oldu. Impact dergisinin Faruk'i vardı. Onlara davetiye gitmiş. Bana dedi ki ya bak dedi Türkiye ile ilgili çok ilginç bir toplantı var dedi. Yani Orta Doğu tehditler ve imkanlar falan diye bir şey yapmışlar. Yani Türkiye'den de katılan bayağı enteresan tipler var. Cengiz Çandar falan mesela. Büyükelçi Özlem Sandberg mesela o zaman. Hı hı. Birlikte böyle kol kola geziyorlar yani. Birisi gazeteci, birisi büyükelçi falan. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. İkisi de Sabatay şebekesi. Yani bunu da unutmamak lazım, tamam mı? Maalesef yani Ahmet Dağdoğlu'nun en önemli danışmanlarından biriydi bu Özlem Sandberg. Yani dışlarını o götürdü aslında. Yani dışlarını, haricedeki elemanları falan o götürdü. Bak bunun altını özellikle çiziyorum. Çok enteresan bir şey bu. Dikkat çekici bir şey. Bunu da hatırlatmış.
Exeter ekolü diyorsunuz yani.
O gibi.
Neyse bir şey değil. İngiltere diyelim.
Evet. Şimdi yani o toplantıda Türkiye'de işte İslami çevreler, Erbakan, Hoca falan, Milli Görüş iktidar olduğunda ne yapılabilir? Ne yapılır?
Hangi yıl?
1995.
Demek ki 94'te belediyelerin yeni Refah Partisi'ne geçtiği dönem.
Tabii tabii. Tabii.
Demek ki adamlar oradan okumayı yapıp bunlar bir dahaki genel seçimde geliyorlar.
Tabii.
Okuyan bir ekip.
Tabii bu. Çok stratejik bir tabii. Şey. Toplantı. Ondan sonra İşte yarın Türkiye'de İslam hakim olacak olursa ne yapacağız? Falan. Yani böyle acayip stratejik meseleler, derin meseleler falan. Tabii orada ben de ters köşe yapacak sorular falan da sordum tiplere. Acayip paniklediler. Ondan sonra yani o mesela bir koridor vardı. İki blok halinde salon. O koridorun sol tarafında en arkada benim. Koridorun sağ tarafında en başta da büyükelçi var. Ben panele soruyorum, konuşmacılara soruyorum soruya. Kalktı ayağa fırladı, baktı bana. Yani beni seküler laik falan bir tip zannetti. Fırladı, dedi korkma dedi. Yani bu ülkede dedi, İslam'ın dedi, ülkenin kaderini şekillendirmesine izin verilmez dedi. İzin vermeyiz dedi, böyle bir şey yok dedi.
Büyükelçi.
Ben dedim cevabımı aldım dedim. Yani sizin kime çalıştığınızı dolayısıyla anlamış oluyoruz.
Anladım, tabii. Hocam ben de benzer bir şey hatıramı anlatayım müsaadenizle. O zamanlar üniversitede ben de akademiye içerisindeydim. 1997 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı hocalarından birine, Bülent Tanör'e, TÜSİAD bir rapor hazırlattı. TÜSİAD raporun konusu demokratikleşme. Ve TÜSİAD raporunda Bülent Tanör'ün ne olması gerekir de bu ülke İslamlaşmasın, Müslümanların eline geçmesin dediyse, o rapor modern tabiriyle copy paste yapılarak MGK'da 28 Şubat MGK'sına bildiri oldu. Aynısını. Yani dolayısıyla biz darbe dediğimiz zaman işte nereden okuduğunuza geliyoruz. İşin patlayan sivilce kısmını görüyoruz. Tankı, askeri falan ama bunların tabii. Altında bu bir yerlerde pişiriliyor.
Bak şimdi gibi. Bu sözünü ettiğim şey toplantı şeyde Chatham House'da yapıldı. Bunu unutmayalım.
Chatham House önemli bir yer.
Bu çok önemli bir yer. Yani İngilizlerin Yahudilerle birlikte bilmem ne İslam dünyasını acayip bir şekilde şekillendirdikleri, karıştırdıkları,
Adam değiştirdikleri,
fitne fesadı dolayısıyla eşerttikleri yer bu. Tamam mı? Yani orada Rand Corporation'ın bu şeyde kilit rol oynaması toplantıda enteresan yani. İngiliz, Yahudi, CIA hepsi bir arada Türkiye'nin kaderiyle oynuyorlar.
Oynuyorlar.
Tamam mı? Bu toplantı yapıldı. Bunu ben yazdım. Yani çarçur yazdım. Birkaç isimle yazdım bu toplantıyı ben. Yani kendi isimle yazamadım.
Tabii.
Kendi isimle yazamadım. Orada doktora talebesiyiz bilmem ne falan. Onu yazıyorum, kendi isimle yazıyorum da. Bunu beş yazamadım. Tane isimle yazıyorum.
Tabii tabii.
Yani bunu özellikle kendi isimle yazmadım. Tamam mı? Ondan sonra hocaya gitti şey. Yani benim şey gitti hoca o zaman. Yani bir şekilde geliyor.
Erbakan.
Tabii. Erbakan hoca, tamam. Rahmetli. Falan. Ondan sonra daha sonra da epey şeyler konuştuk bu konularla ilgili. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir eksen değişimi söz konusu olduğunda Batılıların bir şekilde buna müdahale edeceklerini
biliyorum. En kullandıkları aparat şey tabii.
Yani o yüzden Rand Corporation'ın raporunun en kilit yerlerinden birisi işte Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği yapması, işte eksen çoğaltması falan meselesine özellikle
dikkat çekiyor. Ama hocam biraz eski mi kaldı o rapor acaba? Yani biraz şimdi tabii zihin jimnastiği de yapıyoruz ya. Yani bugün tabii ki o dediğiniz önemli. Türkiye'nin Rusya'yla bu kadar yakınlaşması bir eksen değişikliği gibi geliyor batıya. Ama bugün özellikle Doğu Akdeniz ve Libya üzerinde baktığımız onun neticeleri Suriye'de acizane gördüğüm bu işte son olaylardan, İdlib olaylarından sonra acaba biraz o anlamda batıyı rahatlatacak açılımlar oldu. Buna mukabil Batı rahatladı ama Rusya'nın Türkiye'deki aparatları mı rahatsız olmaya başladı?
Şöyle, bu söylediğin şey yani şu an yaşananlar açısından bakıldığında kısa vadede bu söylediğin şey çok doğru. Hı hı. Ama uzun vadede bu Rand Corporation adamları sıradan adamlar değil.
Değil.
Şunu görüyorlar. Diyorlar ki Türkiye yani bir Avrupa'nın işlerine kadar girmiş. Avrupa tarihinin yapılmasında da aynı zamanda kilit rol oynamış. Dünya tarihini yapan birkaç aktörden birisi. Yani dolayısıyla dünya tarihi nasıl yaptı bu? İslam'ı bütün hatta harekatını belirleyen merkez
alarak yaptı.
Merkez aktör konumunu eleştirerek yaptı. Değil mi? Yani dolayısıyla Batı İttifakı'nın üyesi olması Batı'nın kölesi olması demek.
Tabii.
Batı'nın kurumlarının kölesi olması demek. Yani OECD'nin kölesi olması demek. Avrupa Birliği'nin kölesi olması demek. NATO'nun kölesi olması demek. İşte Dünya Bankası'nın, IMF'nin falan kölesi, kölesi olması demek.
İhtiyacı yoksa bile
kredi bundan sıyrıldı falan. Türkiye. Yani en bariz örneği IMF örneği.
Bu eksenden çıktı.
Tabii. Yani biz sizin köleniz değiliz kardeşim. Yani biz bir yere kadar toparlanana kadar, nefes alıp verene kadar, ölmeyene kadar, toparlanana kadar bir şekilde batılı kurumlarla falan ittifak yaptık. Tamam. Nefes aldık. Bir şekilde zaman kazandık. Yani ben onu söylüyorum.
Tabii.
Yani bu dönemde...
Bu da bir devlet aklıdır yani.
Tabii. Cumhuriyet tarihinde en önemli yapılan şey nedir diye sorulduğu zaman zaman kazanmamız.
Zaman kazanmak.
Tamam mı? Ve çok üstün bir zekanın eseridir bu. Bunun da altını çiziyorum yani.
Bu konuda şeyin yazıları var.
Yani yoksa Arap dünyası gibi paramparça ederlerdi ya bize.
Tabii.
Bak Arap dünyası toparlanabiliyor mu?
Yok.
Toparlanamıyor. Halbuki Arap dünyasında büyük darbe yemediler bizim gibi. Yani bizim her şeylerini kaybetmedi Araplar. Biz her şeyimizi kaybettik. Ama biz toprak parçası için etmedik. Bak,
yani hocam
şey.
Operasyonu onlar bize çekti gözüküyor ama acaba alttan biz mi çektik gibi bir iyimser...
Tamam oraya geliyoruz zaten. Tabii yani ben onu söylüyorum. Bak bu cümleler anlaşılmıyor. Ama yarın anlaşılacak.
Hocam biri vardı. İsmini siz hatırlar mısınız? Kanal 10, Haber 10 diye bir internet sitesi vardı. Malatyalı bir gazeteciydi. O siteyi sonra kapattı. Bu minvalde 3-4 seri yazısı vardı onun. Türk devlet haklı diye. Yani o şunu savunuyordu. Bizim bu sözde aydınlanma dönemimiz, sözde batılılaşma dönemimiz Cumhuriyet'ten sonrasında aslında İngiliz aklının önüne atılmış bir av tavşanıydı. İngiliz aklı böylece tatmin edildi ki bizim üzerimize daha fazla gelip iyice bizi parçalamasın, iyice bize tahakküm kurmasın diye buna mukabil zaman kazanıldı. Devletin ve toplumun kodları nadasa alındı, kara örtüsü altına alınmış gibi ve burada zamanı ve zemini gelince yeşermek üzere bekletildi diye.
Evet. Bu önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu konuşulabilir.
Konuşulabilir yani, tabii.
Tartışılabilecek bir şey.
Bunu belgelemek çok zor ama en çok azından fikir olarak.
Fakat şunu görüyoruz yani pratiğe baktığımızda net olan manzara şu. Yani bir şekilde Türkiye'nin çökertilmemesi için, parçalanmaması için bu ülkede bir irade ortaya kondu. Bu irade özellikle bu toplumun İslam'ı Avrupa'nın işlerine kadar götüren ruhudur. Yani o ruhtan gelen iradedir. Tamam mı? Yani o ruhu o yüzden zaten işte Cumhuriyet'i kurdular. Cumhuriyet 1920'de 23 Nisan'da kurulmuştur. Yani bunun altını çizelim.
Tabii
yani,
meclis.
29 Ekim değil. 23 Nisan'da meclis çünkü. Türkiye Cumhuriyeti meclis var zaten değil mi? Yani orada işte hatimlerle açılıyor, yetmiyor, Buhari-i Şeriflerle falan açılıyor. Acayip bir şey ya.
Tabii.
Buhari-i Şerifler hatmediliyor orada ya. Böyle manyak bir şey var mı? Manyak bir şey yani. Ben bunu söylüyorum bak. İnsanlar anlamıyor bunu. Biraz geriye çekilip düşünsünler. Kur'an-ı Kerim'i okumayı anlıyorum. Hatimlerin okunmasını anlıyorum. Ama Buhari-i Şeriflerin okunması ne demek ya? Bu inanılmaz bir şey. Bu milletin
müthiş
aslında
bir...
yani sünnet sevgisinin, hadis hadisin ne kadar hayatında kilit rol oynadığının göstergesidir bu. Tamam mı? Dolayısıyla bir İslam devleti olarak kuruluyorsunuz. Ondan sonra iyice bütün şeyleri, ipleri ele geçirdikten sonra dolayısıyla çekiyorsunuz şeyi. Yani devletin dini, din İslam'dır maddesini çıkarıyorsun mesela anayasadan. Tabii. 28'de. Tamam mı?
Doğru.
Yani burada...
Birinci meclisi açarken diyorsun ki Ankara'da kurulan meclisin amacı payitahtı ve padişah efendimizi işgalden ve düşman tasallutundan kurtarmak ve korumaktır tabii, diyorsun. Tabii. Açılışta var mı? Bütün kaynaklarda var. Tabii. Ondan sonra kötü hain padişah memleketten kaçtı diyorsun.
Tabii işte Erzurum'a falan gittiğinde tabii. 19 Mayıs'tan itibaren 19 Mayıs yolculuğuna çıktığında onu söylüyor.
Tabii.
Hilafeti o payitahtı korumak, kurtarmak falan.
Burada tavsiye edelim. Şeyin bir kitabı var güzel. Gördüm ama daha alıp inceleyemedim. Murat Bardakçı'nın 19 Mayıs bir devlet operasyonudur diye. Belgeleriyle.
Ha,
tabii tabii güzel. Kalın bir kitap yazmış. 19 Mayıs eşittir bir devlet operasyonudur diye belgeler üzerine.
Ha, güzel. Şimdi yani ben burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani biz zaman kazandık falan. Fakat aynı zamanda bu ülkenin ne diyelim ruhunu yitirmesine yol açacak yanlış adımları da attık yani.
Yani o türbülansın kaçınılmazlarıydı belki. Yani bir fırtınaya girdik, mecburen bir kayıplarımız oldu.
Ya şöyle, yani biz çok net söylüyorum. Bakın, Türkiye bir batılılaşma projesi başlattı.
Evet.
Yani bu batılılaşma projesi batılıların üzerimizdeki tasallutlarını dolayısıyla bizimle ilgili iştahlarını falan bir şekilde ertelemelerine yol açtı.
Bir de hocam ya, şu da var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın fiilen uğraşacak hali de kalmadı. Yani İngiltere'nin girdiği o büyük kayıplar, Birinci Dünya Savaşı çok ağır geçti. Yani hazır böyle bunlar kendi kendilerine yediş ediyorken bırakalım bizim kontrolümüzde onları yediş etsinler. Ben bir de oraya asker kaynak ayırmayayım da dedirtmiş olabilir belki.
Ya, bilmiyorum. Yani onu konuşabiliriz ama şunu biliyorum. Türkiye üzerinde çok hassas durdular. Titizlendiler. Türkiye'nin dışarıdan işgal edilmesi yoluna gitmediler. Bir şekilde bir düşman icat edildi. Yunan diye bir düşman icat edildi. İcat edildi diyorum. Bakın İngilizler bu düşmanı icat ettiler.
Tabii.
Dolayısıyla acayip bir şekilde İngilizler de burada geri plana düşmüş oldular. Yani asıl yani biz Yunanlarla savaştık. Hı-hı. Ama asıl görünüşte öyle. Gerçekte biz İngilizlerle savaştık. Çünkü onların gerisinde İngilizler var.
Tabii.
Yani bunu tarihçi, bu ülkenin çocukları niye bilmesin ya? Bunu niye anlatmıyorlar? Bir tezgah var demek ki. Yani evet, ister istemez, yani eğer sen bu ülkenin çocuğuysan, yakın yani şeyin Yunanların, İngilizlerin tezgahıyla falan ayaklandığını nasıl göremiyorsun ya? Yani lojistik destek, silah desteği, her bakımdan bir sürü destek falan İngilizlerin tezgahı bu.
Tabii.
Yani komutanları, şunları, bunları, planları, ya programları
demin
falan.
Demin konuştuk hocam size programdan önce. Bunu aklı başında Yunan bile görüyor. Yani Yunan entelektüelitesi.
Ya kaynaklar ortada yazıyor. Kendi tarihleri yazıyor.
Yani Yunan entelektüelitesi. Özellikle Yunanistan'ın o kuvvetli sol geleneği. Ya diyor bizim ne işimiz vardı kardeşim Anadolu macerası diyor. Gönderdiniz bizi diyor. Hem bizi emperyalistlere uşağı ettiniz diyor. Yani bunu Yunanlı diyor. Bizi diyor emperyalistlere uşağı ettiniz diyor. Kim oradaki emperyalist?
Ya bir de Megaloida diye bir şey var. Heh. Yani Büyük Yunanistan. Yani karikatür. Yani Yunanistan daha nefes
son
alabilecek.
Son 3000 yıldır ne kadar ne zaman Omegol'e
yani ne tabii ya. Şehir devleti ya. Yani Atina şehir devleti. Yok, ötesi yok ki.
Hocam, bunu diyorum
yani işte Makedon yani var. İskender dönemi o da bitmiş zaten. İskender'le birlikte o bitmiş.
O kadar.
Yani bunların böyle bir şey yok. Yani sanki Büyük Yunanistan. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Tarihte böyle bir şey yok. Tamam mı? Yani Yunanlar buna inanmazlar. Yani sadece bağımsız kalsınlar. Bağımsızlıklarını korusunlar. O yeter yani Yunanlara. Tamam mı? Enteresan bir şey bu. Tuhaf bir şey. Yani ben söylemek istediğim şey şu. Yani bu ülke fiilen işgal edilmedi. İşgal edilmedi. Ama zihnen içeriden ele geçirildi. Hmm. Tamam mı?
Bunu şimdi o zaman
yani sömürgecilerin, emperyalistlerin işgal. Bak cümle şu. Bakın lütfen yani bunu insanların anlaması lazım. Asıl mesele bu. Yani o yüzden darbe üstüne darbe yiyoruz. Ne olup bittiğini anlayamıyoruz. Yani bunları bilmediğimiz sürece darbeler önleyemeyiz. Darbelerin gelişini de göremeyiz.
Somut bir soru sorabilir miyim?
Tabii ki.
Ne zaman İstanbul işgal edildi İngilizler tarafından? 1918 mi?
Yani.
Değil mi? Evet. Ne zaman çekildiler İstanbul'da?
Yani işte birkaç...
1922 falan.
Evet, evet.
Peki 18-22, 4 senede Ayasofya Cami Müidi Müze mi yaptılar?
Ha, güzel.
Peki o 1918-1922 İstanbul'da İngiliz işgali varken, hı, ezanlar nece okundu?
Ha, güzel.
Arapça mı okundu?
Çok güzel. Yani yeter, bu soru yeter.
Ben yani cahilimden soruyorum.
Yani hiç konuşma gerek.
Merak ediyorum yani.
Ama çok nefis sorular. Yani. Çok nefis sorular. Yani, bu yeter
ilginç.
Yani. Tabii. Yani İstanbul işgal edildi
İstanbul
mi?
İstanbul işgal. Ha. Şehzadebaşı karakolunu basıp uykusundaki Mehmetçiği şehit ediyor adam.
Tamam.
Gemiler boğazda, demirli İngiliz savaş gemileri. Benim rahmetli büyüklerim anlatıyor. Galata Köprüsü'nde İngiliz askerleri nöbet tutardı. Hatırlıyorduk diyenler var. 90 küsur yaşında hatırladım. Ve bu dönemde ezanlar Arapça okunuyor. Ayasofya'da namaz kılınıyor.
Önemli bir şey. Buradan şuraya gelmemiz lazım. Yani Türkiye'de bir şekilde... Yani Türkiye'nin yeniden medeniyet iddialarına sahiplenmemesi için, dolayısıyla bölgenin uzun vadede dünyanın kaderini şekillenmesinde kilit rol oynayacak bir aktör konumuna yükselmemesi için yeniden sürekli olarak Türkiye'yi dışarıdan kontrol ediyorlar. Dışarıdan içerideki aktörler üzerinden kontrol ediyorlar.
Tabii, aparatlarıyla.
Tabii, dışarıdan içerideki aktörler üzerinden kontrol ediyorlar. Yani ekonomisini kontrol ediyorlar. Hariciyesini kontrol ediyorlar. Bak, ekonomisini kontrol... Aktörleri biliyoruz. Yani ben, tabii, radyoya zarar gelmesin diye açmıyorum. Bakın. Ekonomisini kimin, yani 350 aileden oluşan bir şebeke kontrol ediyor.
Tabii.
Ve bunların İslam'la falan ilgisi yok. Bunlar İslam düşmanı, tamam mı?
Türkiye'li Türklükle de İslam'la da bu topraklarla,
alakası yok.
Hiç alakalı.
Tamam mı? Yani insanlara ben bunu anlatamıyorum. İnsanlara biz bunu söyleyemiyoruz. İşte cemaatler, tarikatlar falan. En büyük cemaat, tarikat bu. Türkiye'nin altın oyağı.
Tabii tabii.
Bunları niye konuşmuyor insanlar?
Tabii tabii. Aynen öyle hocam. Hocam bir araya gidelim.
Tamam.
Ondan sonra tekrar devam edelim. Muhterem dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra medeniyet yolculuğumuz devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, medeniyet yolculuğu programımızın ikinci kısmında Yusuf Kaplan hocamızla darbe gündemini konuşuyoruz. Bir darbe endişemiz var mı? Tekrar bunun sinyalleri alınıyor dediniz. Hocam, şuraya bağladık. Dedik ki Türkiye bağımsız değil. Bu bağımsızlık hem fiili anlamda denebilir, hem de real pratik anlamında bir güç, süper güç olana kadar tam anlamıyla bağımsız sayılamaz. Yani güçse bölgesel güce tabidir, bölgesel güçse de süper güce tabidir, değil mi?
Evet.
Öyle olmadığımız için şu anda en azından biz bir süper güce göre pozisyon almak durumunda bir devletiz. Şimdi 28 Şubat'tan bahsettiniz. Burada önemli iki şey ben vurguladığınızı altını çizdim kendimce. Bir tanesi, Türkiye'nin genel gidişatını sevk ve idare etmek isteyen güçler bunu Türkiye'deki aparatları aracıyla yapıyorlar. Son çarede hakim olamadıklarında silahlı bir müdahaleyi devreye koyuyorlar. Bugün ise bunun yeni sinyallerini görüyoruz diyorsunuz. Odorant Corporation'ın son Türkiye raporunda Türkiye'nin Rusya eksenine kayması bu konuda bunlar için alarm verdiren bir tehdit gibi,
evet,
geliyor. Buyurun hocam, buradan devam edersin.
Ya şimdi şöyle, yani birinci bölümde biraz ısınmaya çalıştık ama asıl söylenmesi gereken şey biraz daha genel haritayı çıkarmaktı. Yani onun üzerinden cümle kurmaktı. Şimdi açıkçası 200 yıllık tarihimiz bizim darbeler ve bu darbeleri maskeleme eylemleri tarihi. Hmm. Tamam mı? Yani darbeler ve maskeleri diye geçen yazdım ben bunu. Şimdi Tanzimat'la birlikte bir ıslahat maskesi var. Tamam mı? Meşrutiyet'le birlikte bir hürriyet maskesi var.
Evet.
Cumhuriyet'le birlikte bir kemalizm, laiklik maskesi var. Tamam mı?
Hocam biraz öne alayım. Belki yani biliyorsunuzdur muhtemelen ama dinleyicinin de zihnini açsın. Patron Halil İsyan'ın zamanında.
Evet.
Patron Halil İsyan'ı olmadan önce tabii medya falan yok ya, İstanbul'da şeyler geçiyor. Böyle fısıltı gazeteleri dolaşıyor. Darbe yapan ekibin, Patron Halil İsyan'ı bir darbe. Darbe yapan ekibin yaydığı şu: padişah Ruslarla anlaştı, Ruslara memleketi sattı, hatta İstanbul'u Ruslara bıraktı. Rus donanması Karadeniz açıklarına geldi, şeye çıkmak üzere, Boğazlardan geçip İstanbul'a girmek üzere diye kamuoyuna bir haber yayılıyor. Tabii onu kim kontrol edecek? Yani medya yok, bir şey yok falan filan. Ve patrona Halil isyanı bu meşruiyet zemini üzerine oturtuluyor.
Yani otur şeylere gidebiliriz ama benim burada özellikle...
Yani bu da bir maskeleme işin Türkçesi.
Tabii ama fakat burada daha başka bir şey var. Benim özellikle dikkat çekmek istediğim şey kontrolün, memleketin, devletin kontrolünün bizim elimizden çıkması. Ben ona dikkat çekmek istiyorum. Yani o süreçte patron Halil isyanı falan içeride yaşanan süreçlerde bir şekilde kontrol gene devletin elinde aslında.
Yani tabii.
O yüzden yani, çok ciddi bir ayrım var.
Yani bir ekip yapıyor, bir ekip yapıyor ama...
Yani ben şunu söylüyorum. Yani Tanzimat'la birlikte bu ülkenin kontrolü bizim elimizden çıkmaya başladı.
Tanzimat'la
daha önceki karışıklıklar... yani bir şekilde iç isyanlar, şunlar bunlar falan... bir şekilde devletin içinde yaşanan... ama devletin kontrolünün bizim elimizde olduğu
evet,
zamanda...
Evet, Tanzimat'a kadar böyle bu.
Ama Tanzimat'ta devlet bizim elimizden çıkıyor.
Evet.
Bunu bilmemiz lazım. Yani asıl şey mesela Mithat Paşa...
Mithat Paşa. Abdülaziz'i katleden...
Mithat Paşa bizim adamımız değil, İngilizlerin adamı. Bunu bileceğiz. Mithat Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa... bu üçü, bu üçlü, üç şer şebekesi...
Evet.
Bu ülkenin çocukları değil. İngilizlerin köleleri. Eğer bunu bilemiyorsak bunlar kahraman olarak anlatıldı bize.
Tabii canım.
Ya böyle bir rezillik var mı?
Memleketi
yani bak,
kurtaran
şimdi şöyle,
adam diye okudum.
Yani Cumhuriyeti kuran kadro dolayısıyla zihniyet diyor ki işte bilmem ne biz İngilizlere karşı mücadele ettik bilmem ne padişah Osmanlı bilmem ne İngilizlerin kölesiydi falan diyor. Ondan sonra Ahmet Mithat Paşa, Mithat Paşa'yı, kahraman Ali Paşa'yı, ediyor. Fuat Paşa'yı İngilizlerin kölesi. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor ya. Bunlar kendileri itiraf ettiler üstelik. Tamam mı? Bunları kahraman ilan ediyor.
Mithat
yani
Paşa...
Yani milletin aklıyla, zekasıyla dalga geçiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Millet bunu niye bilmesin? Bunları niye öğretmiyorsunuz? Yani tarihi neden olduğu gibi öğretmiyorsunuz bize? Neden korkuyorsunuz?
Mithat Paşa hocam, Varşova'da mı, Paris'te mi, Londra'da mı? Üçünden birinde büyükelçi. Sonra Türkiye İstanbul'a geliyor. Evet. Bunu şu yüzden söylüyorum. Deminki şebeke dediniz, isim vermediniz ama biraz açmış olayım. Gelirken büyükelçikte kendine hizmet eden 15-16 yaşlarında bir Polonya Yahudisi çocuğu da Türkiye'ye getiriyor. Bu Polonya Yahudisi çocuk da Müslüman oluyor.
Eyvallah.
Kim bu çocuk? Bu çocuğun torunu Nazım Hikmet.
Evet.
Yani neyse.
Yani bu işin şey yok, şakası yok kesinlikle. Yani ben şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani birincisi Tanzimat'tan itibaren ıslahat maskesi, meşrutiyetlerle birlikte hürriyet maskesi, cumhuriyetle birlikte laiklik, kemalizm maskesi. Islahatla birlikte kullanılan bu maske devletin yani bir şekilde bizim elimizden çıkma sürecini tetikledi, başlattı. Hürriyet maskesi ilk askeri darbeye dönüştü. Çok ciddi büyük bir askeri darbeye dönüştü. Dolayısıyla devlet bizim önümüzden gitti. Devlet çöktü.
Çöktü.
Yani ıslahat maskesiyle devlete nüfuz ettiler. Devleti ele geçirmeye çalıştılar. Hürriyet maskesiyle devleti içeriden çökerttiler. Bu kadar. Yani cumhuriyetle birlikte laiklik, kemalizm maskesiyle birlikte Türkiye'nin iddialarını, rüyalarını, medeniyet yolculuğunu falan iptal ettiler. Türkiye bedenen bir şekilde direndi emperyalistlere karşı ama ruhen ruhunu yitirdi. Ruhen öldü. Tamam mı? Yani kendi iddialarını yitirmesi, yönünü yitirmesi, yörüngesini yitirmesi ne demek bir ülkenin? Yani bir İngiltere'nin emperyal vizyonu terk etmesini düşünebiliyor musun ya? Almanların düşünebiliyor musun? Yani imparatorluğu onlar da yitirdiler. Ama imparatorluk vizyonlarını, emperyal vizyonlarını ne İngilizler, ne Fransızlar, ne Almanlar yitirmediler ya. Lütfen yani.
İran da yitirmedi mesela. Rusya da
olmaz. Yitirmedi. Onlar da yitirmediler. Evet. Aynen bak. Ama biz yitirdik. Niye? Yani en aptalı biz miyiz dünyanın?
Evet.
Yani en akıllısı biz miyiz yani? Nasıl bir şey yani? Yani nereden baktığınıza göre aptal veya akıllı olarak gözükür bu. Öyle şey olmaz yani.
Hocam darbe konusunda...
Birileri operasyon çekiyor. Bakın ülkenin ekonomisi kim, ekonomiyi kim kontrol ediyorsa bir ülkede o ülkenin kaderini o şekillendiriyordur. Nokta.
Nokta.
Eğer bunu göremiyorsanız yuh yani. Bunu göremiyorsunuz yuh. Siyaset de onlar şekillendiriyor çünkü onlar finanse ediyor.
Tabii.
Medyayı onlar şekillendiriyor çünkü onlar finanse ediyor. Ondan sonra kültür hayatını, sanat hayatını onlar şekillendiriyor. Çünkü onlar finanse ediyor. Bugün görüyoruz.
Gerekli anda nasıl döviz kurları değişiyor?
Tabii. Patates, yani Tayyip Erdoğan yani zavallı. Yani adamcağız yani bunlarla savaşıyor, çatışıyor falan filan. Yere sermeye çalışıyor, işbirliği yapmaya çalışıyor. Bilmem ne falan. O kadar zor ki. Kolay değil yani bu iş.
Hocam
yani sizin... o yüzden Türkiye'de darbe tehdidi her zaman vardır ve bizim müteyakkız olmamız evet. lazım. Bu kadar basit. Ama nereden geliyor, nasıl geliyor bunları da iyi bilmemiz lazım.
Hocam bu şu anda sizin gördüğünüz bir cemaatler üzerinden bir tehlike algısı var. Oraya girersek. Buyurun. Yani siz şunu söylüyorsunuz, dinleyeceğimize biraz daha açayım diye. 15 Temmuz darbesi sokağa çıkan insan, daha da özelinde sokağa çıkan cemaatler sayesinde engellendi diyorsunuz.
Evet.
Yani tarikat yapılanması, Müslüman yapılanma tarafından engellendi. Peki şu anda 15 Temmuz gecesinin 16 Temmuz'dan itibaren diyorsunuz karşı bir tahkimat oluşturulmaya başlandı. Bu tahkimatta ilk evvel emirde güzel bir cümle de olmadı ama evvel emirde bu tarikat algısını, cemaat algısını tukaka edecek. İnsanlar gözünde şeytanlaştıracak, öcü haline getirecek. Dolayısıyla bu direnç ve tahkimat adalarını karşımızda yıkacak bir yapı oluşturulmaya başlandı diyorsunuz. Hı. Bunu şöyle çok önemsiyorum ben. Rahmetli Turgut Özal iktidarı döneminde bir şey yapmaya çalıştı sahada, fiiliyatta. Polisi ve özel harekatı güçlendirdi. Yani benzer bir şey çünkü bu. Vefatından sonra Demirel göreve gelir gelmez Cumhurbaşkanı ilk yaptığı şey özel harekatın elindeki bütün ağır silahları toplatmak oldu.
Evet.
Nitekim 15 Temmuz gecesi de heriflerin saldırdığı ilk yer Gölbaşı Özel Harekat Komutanlığı oldu.
Evet.
Şimdi bu işin saha, cephe, asker, silah kısmı. Ama dönüyorsunuz, bir yandan da şeye saldırılıyor şu anda. Cemaatlere, sokağa çıkan tarikatlara ve Müslüman insanlara saldırılıyor değil mi?
Evet. Şimdi bakın. Bu toplumun omurgasını İslam şekillendiriyor. Eğer bunu göremiyorsak o zaman...
boş konuşuyoruz boş zaten.
Boşuna konuşuyoruz demektir. Yani bu toplum parçalanmadıysa, bu ülke parçalanmadıysa... Yani... Kürtler Türkler üzerinden böyle cart diye ikiye parçalanmadıysa ortadan, bunun nedeni İslam'dır, tamam mı? Yani şu an parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyaysa bunun nedeni İslam'ı terk ediyor olmamızdır.
Zayıflıyor olması İslam'ı.
Terk ediyor olmamızdır. Terk ediyor. Yani etnik kimliği laik kimliği, etnik kimlik laik kimliktir. Parçalayıcıdır. Dünyevi iktidar bilmem ne kaygısıyla öne çıkar. Yani ırk eksenlidir. Derdi ırktır, tamam mı? Dolayısıyla ırkın üstünlüğü falan esprisi falan üzerine dayanır. Gittikçe bunu şey yapabilirsiniz.
Tabii.
Yok Marksizmiş, masal bunlar. Tamam mı? Beyinlerini yıkamak için, oradaki insanların dolayısıyla enerjilerini harekete geçirmek için Marksizm falan hikayesini
ne
kullanıyorlar.
Ne Marksizm? Adam bir yandan Marksist oluyor, İslam'a
yani
küfür ediyor.
Sokağa dökemeyecekler.
Diğer yandan Zerdüşt oluyor.
Tabii tabii.
Nasıl iş bu?
Tabii. Yani o Zerdüştlük hikayesi başka bir şey ama yani asıl insanların sokağa dökülmesi lazım. Bir ideolojinin etrafında toparlanması lazım. Yani ideoloji maskesi şey Marksizm. Tamam mı? Ama hedefi yani tabii. Kürtlerle Türkleri birbirinden ayırmak. Bunun yolu da
İslam'dan uzaklaşma.
Ya bunu insanlar nasıl göremiyor ben anlayamıyorum. Yani eğer İslam olmasaydı bu ülke parçalanmıştı ya şimdiye kadar.
Tabii.
Yani şu an parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyaysa bunun nedeni İslam'ı yitirmesi. İki tarafında İslam'ı acayip bir şekilde aşağılaması, acayip bir şekilde yıpratması, müthiş yıpranmış durumda İslam. Tamam mı? Olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bakın. Ben şunu söyleyeyim. 28 Şubat'ta irtica diyerek darbe yaptılar. İrtica hatırlayın.
Tabii.
Yani bütün darbeler irtica gerekçesi.
Tabii.
İrtica dediği şey İslam.
27 Mayıs da öyle.
Tabii. Yani evet. Kur'an kurslarını kapatıyor bilmem ne. 15 yaşındaki çocuğa sen Kur'an okumayı niye yasaklıyorsun ya? Bunu emperyalist yapamadı ya. Emperyalizm yapabildi mi bu ülkede? Yapamadı. Yani 28 Şubat Müslüman omurganın çökertilmesidir. Bu toplumun Müslüman omurgasının çökertilmesidir. Tamam mı? 15 Temmuz bu Müslüman omurganın unsurlarını oluşturan, kurucu unsurlarını oluşturan cemaatlerin çil çil dağıtılmasıdır, çökertilmesidir. Yani bu omurga çöktüğü zaman bu toplum ayakta duramaz. Yani kimse kusura bakmasın. Yani dolayısıyla son halinde bile paramparça olmasına rağmen cemaatler Tayyip Bey'in çağrısından neredeyse 2 saat 3 saat önce sokaklara döküldüler, tankların altına yattılar.
Tabii.
Ve toplumu, milleti ayağa kaldırdılar. Millete cesaret geldi. İlk defa böyle bir şey oldu ya, bunu unutmayalım. Yani patır acayip bir şekilde 15 Temmuz'dan itibaren cemaatlere saldırılıyor olmasını gerçekten çok ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Cemaatlerin zaafları var. Cemaatlerin bütün toplum kesimlerinde olduğu gibi çok ciddi zaafları var. Bunları konuşalım. Tamam mı? Kendi zaaflarımız. Yani neremiz düzgün ki? Lütfen yani. Ama cemaatlerin bu toplumun omurgasını oluşturduğunu unutmayalım. Bu toplumun direnç noktalarını oluşturduğunu unutmayalım. Bu toplumun geçmişini, şimdisini ve geleceğini temsil eden gösterge bilimsel düzeninin kaynağı olduğunu unutmayalım.
Aynen öyle. Hocam, sizin bir ifadeniz var ya, insan bazen fıttırıyor diye.
Aynen.
Acizane benim de fıttırdığım bir nokta var. O da şu. Şimdi çok güzel bir pazarlama yapıyorlar. Böyle 3-5 tane aşağılık tip var televizyonlarda gezen. İşte 15 Temmuz bir cemaat darbesiydi. Biz zaten yıllardır savunuyorduk. Cemaatler askeriye girmesin, orduya girmesin, devlete girmesin. Bakın biz haklı çıktık. Ya kardeşim, 15 Temmuz'un hedefi kimdi? Bir geri gelelim. 17 Aralık, 24 Aralık'taki tutuklanma listelerinde bir tane ulusalcı, laik, kemalist, iş adamı veya çevre var mı? Hı. Kim var? Hı. Ya AK Parti'ye destek veren veya muhtelif cemaatlerin önde gelen iş adamları var. Hı. 15 Temmuz akşamı bir tane hedefe alınan laik, solcu, alınmasın tabii ki ayrı da, kemalist, siyasetçi, asker var mı?
Ya bak bir de şu var.
Nasıl bu peki darbe oluyor da cemaatler yapmış oluyor bu darbeyi?
Hayır şöyle yani, resmi o kadar net bir şekilde göstereyim. İnsanların zihninde otursun bak. Şimdi şöyle. Yani bunu göremiyoruz. Ben anlayamıyorum. Ben fıttırıyorum bazen işte. Tam burada fıttırma hikayesi. Şimdi kardeşim, 15 Temmuz'da bu millet gitti tankların altına yattı mı? Yattı. Yani bu cemaatler, İsmail Ağa cemaati, Menzil cemaati vesaire, ülkücüler cemaati diyorum işte vesaire. Yani toplumun diğer kesimleri de girdi ondan sonra devreye.
Tabii.
Ama omurga bunlar. Yani bunları görmemiz lazım. Yani hiç gözlerini kırpmadan gittiler. Tankların altına ettiler. Ne bu? İlk defa yakın tarihte, bizim tarihimizde değil, yakın tarihte, yakın dünya tarihinde, modern tarihte bir darbe püskürtüldü. Halk tarafından püskürtüldü. Tamam mı? Niye uğradıklarını şaşırdılar. Şimdi yani benim 16 Temmuz'da, 17 Temmuz'da, 18 Temmuz'da bu destanı konuşmam lazım değil mi? Bu destansı, direnişi konuşmam lazım. Bunun ruhunu konuşmam lazım. Heh. Bunu mümkün kılan dinamik ne? Ruh ne? Kaynak ne? İnsanların tankların altına yatmasını mümkün kılan dinamik kaynak ne? Bunu konuşmam lazım.
Ve onu takip etmem lazım.
Bakın ne oldu? Tabii onu takip etmem lazım. Ne oldu 16 Temmuz'da? 17 Temmuz'da, 18
i̇şte benim
Temmuz'da.
Demin dediğim gibi. Bak. Müslümanlar darbe yapmaya kalktı oldu.
Şöyle. Hayır. Bak şöyle. Tam net bir şey söylüyorum. Bu ülkede ne kadar fosilleşmiş laik general varsa tabii, bütün televizyon ekranlarına çıkartıldı.
Tabii.
Bunlar laikliği pompalamaya başladılar. Cemaatleri bombalamaya başladılar. Yahu kardeşim. Yani sen diğer cemaatlerle FETÖ'yü dolayısıyla aynı kefeye koyuyorsun. Yani bir cemaatin yani Müslüman bir cemaatin şantaj yapabileceğini, hırsızlık yapabileceğini, çapulculuk yapabileceğini, hainlik yapabileceğini nereden çıkarıyorsun? Bunun örneği var mı? Tarihimizde yok ki. Bir tane örneği yok kardeşim ya. Yani cemaat hırsızlık yapabilir mi? Şantaj yapabilir mi? Kaset yapabilir mi? Montaj yapabilir mi? Bu kadar ahlaksızlığın kaynağı olamaz cemaat. Tamam mı? Yani o Sihanye operasyonu, bunu biliyoruz.
Tabii.
Sihanye operasyonu, NATO operasyonu, NATO'nun çocukları bunlar. Amerika'nın çocukları. Yani burada bir tezgah çevrildi. Kemalistlerle, dolayısıyla Gülenistler el ele işbirliği yaptılar. Tamam mı? Dolayısıyla
Kemalistler
diğer cemaatlerin,
işin yarısında baktılar ki iş terse dönecek. Gülenistleri ortada bıraktılar.
Diğer cemaatlerin toplumdaki saygınlığını, yerini, konumunu, etkisini sarsacak bir operasyonun başlangıcı oldu bu.
İşin aptallığını, hamallığını Gülenistler yaptı. Şu anda içerideler. Diğerleri de iyi konumlara, onu da konuşalım, muhtelif şebekeler iyi konumlara bak biz demiştik deyip şu anda devleti onlar ele geçirmeye
tabii,
başladı. Diğer şebekede kim? Kemalist. Kemalist bile demeyelim. Hadi Kemalist de eski Maoist, Marksist ekip bunlar.
Ya şimdi şöyle bak. Benim yani özellikle tedirgin olmamaya alışan şeylerden birisi yani bir şekilde yarın darbe olduğunda bir şekilde sokağa gözünü kırpmadan çekip çıkacak şeyin cemaatlerin yıpratılması, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun kendisinin dolayısıyla acayip bir şekilde cesaretinin kırılması. Yani tabii, onlara kim öncülük edecek? Cemaatler lütfen.
Tabii.
Tamam mı? Yani dolayısıyla yani bir öncülük eden olacak ki değil mi? Ondan sonra Tayyip Bey çıktı dedi ki çıkın sokaklara dedi değil mi?
Tabii.
Ondan sonra millet bütünüyle sokağa döküldü. Şimdi yahu bu toplum kimsesiz mi ya? Bu toplumun sahibi yok mu kardeşim ya? Allah'tan korkmak lazım ya.
Ne yapalım hocam? Yani nasıl bir takip
alalım? Şimdi şöyle.
Şimdi siz uyarıyorsunuz bizi, Allah razı olsun. Peki bu uyarının bir karşılığı olması lazım. Şimdi, ne yapmak lazım?
Ya yani şimdi şöyle, yargıda FETÖ'yle bu Avrasyacı, ulusalcı, Kemalist şebeke işbirliği yapıyor. yargılar.
Şu anda değil mi? Tabii.
Ve çok saçma sapan kararlar alınıyor. Yargı sistemini sulandıracak acayip bir şekilde emniyette bir yuvalanma var. Bunu emniyetten geldi anlattılar bana.
Bunu ben de duydum.
Yani bunu emniyette FETÖ gidiyor. Tepeden geldiler anlattılar.
Yerine Avrasyacı Ulusalcı
ve
ekip geliyor.
Ve nasıl anlattılar? Şöyle anlattılar bak. Şöyle aynen şöyle anlattılar. Tepeden, en tepe kadrodan. Dediler ki hocam, dün emniyette namaz kılan insanı FETÖ'cü diye şey yapıyorlardı, tamam mı? Bugün namaz kılan insanı
Tarikatçı
diye yaftalıyorlar ve hemen defterini duruyorlar dedi.
Evet.
Bak bu çok önemli bir şey bu.
Tabii.
Bu operasyon bu.
Tabii.
Yani acayip bir şekilde bu toplumun omurgasını oluşturan, ya bu ülkede laikler de var, İslami kesimler de var. Bu ülkede birlikte yaşayacağız, tamam mı? Yani İslami yani eğer gerçekten bu ülkenin seküler kesimleri, laik kesimleri bu ülkenin bağımsız yaşamasını, hür yaşamasını istiyorlarsa, tamam mı? Emperyalistlerden, şunlardan, bunlardan falan, onların oyunlarından falan uzak yaşamasını istiyorlarsa lütfen bu ülkenin asıl omurgası olan, bizim tarih yapmamızı mümkün kılan, bizi ayakta tutan, bizi birbirimize bağlayan, kenetleyen kaynağı kurutmasınlar. Buna yani gerçekten samimi, dürüst Kemalistler varsa herhalde vardır yani. Yani lütfen yani akıllarını baştan... İki, bir de şu var. Kemalizm maskesi, Kemalizmin maskeleri var aslında, tamam mı? Kemalizmi kim kullanıyor ya lütfen? Kemalizmi, Kemalist olmayan tiplerin çoğu... Kemalist olmayanlar kullanıyor. Yani bu ülkeyi sömürmek için, ceplerini doldurmak için, köşeye dönmek için çalışan şebekeler kullanıyor Kemalizmi. Bunu nasıl göremiyorsunuz ya? Bunu nasıl göremiyor insanlar, anlayamıyorum. Aptal mı millet?
Hocam daha düne kadar Beka Vadisi'nde Apo'ya çiçek verip fotoğraf veren adamlar bugün Türkiye'de ulusal Kemalizmin siyasi lideri konumunda, doğru
tabii
mu?
Tabii, öyle.
Hocam ne yapalım? Yani daha doğrusu şöyle, siz verdiğim sinyal Cumhurbaşkanı tarafından alındı dediniz, evet, önceki konuşmalarımızda. Buraya ilişkin nasıl bir tahkimat yapmak lazım?
Ya bence şöyle yapmak lazım. Yani panik yapmamak lazım. En önemli, tamam, şey o. Zaten istenilen şey yani bir şekilde bir kaos havasının oluşması. Dolayısıyla ülkenin yönetilemez hale geldiğinin dolayısıyla söylenmeye çalışılması.
Tabii.
Dolayısıyla her bakımdan müdahale edilmesi. Müdahale çağrısı. Tamam mı? Yani benim yapmaya çalıştığım şey, bunu özellikle hatırlatıyorum. Herhangi bir şekilde panik psikolojisine girmeye gerek yok. Devlet önlem alsın yeter. Devlet önlemini alsın. Nasıl olacağını da söylüyoruz. Kaynakları belli. Tamam mı? Yani adalete, emniyete ve orduya acayip bir şekilde temerküz etmiş durumdalar. Ediyorlar. İyice yerleşiyorlar. Tamam mı? Ve FETÖ ile birlikte hareket edecekler. Bunu söylüyorum ben.
Hocam yani bir Amerika'nın sol kolu, biri sağ kolu. Niye böyle hareket etmesinler?
Bak şöyle.
Veya ben, bir Rusya'nın kolu. Neyse
yani,
artık.
Dün televizyonda konuşuyor birisi benim yazıdan yola çıkarak. İşte FETÖ, PKK, Kemalistler birlikte hareket edecekler diye yazıyorum ben. Ya yani işte bu kadar şey saplasama birbirine karıştırılır diye ileri geri konuşuyor. Ben müdahale ettim oraya. Şimdi şöyle. Ya yazıyı okumadan ezbere konuşuyor. Yahu kardeşim, PKK nasıl devreye girecek burada? Sokağa dökülecek. İnsanları sokağa dökecekler.
Tabii.
Yani fitne fesat çıkaracaklar.
Bize Gezi'de yapmadıkları
yapacaklar. Tabii. Yani Suriyeliler meselesinden, mülteciler meselesinden. Tabii. Yani sokağa dökecekler. İnsanları birbirine karşı karşıya getirecekler. Bu acayip bir şey. İşte bu yapmadıkları bir şey değil ki.
Rusya İdlib'de ne yapıyor? 3 milyon insan niye bizim sınıra sürdü?
Tabii. Bu önemli bir şey. Bakın yani eğer Kürtler PKK üzerinden sokağa dökülürse gerçekten kötü olur memleket. Allah korusun. Çok kötü olur. Burada yani dolayısıyla yönetilemez hale geldi. Ben uyarıyorum yani. Bunu hatırlat. Onun altını çiziyorum. Birinci, üç aşamalı bir darbe hazırlığı sürecinden bahsediyorum ben yazıda. Birincisi, yani burayla bitirelim istersen.
Buyurun, evet hocam.
Yani birincisi infiale yol açacak, galeyana getirecek, milleti galeyana getirecek medyadan, özellikle sosyal medyadan haberler üfürerek, yayarak dolayısıyla kaotik bir ortam oluşturmaya çalışacaklar. Tamam mı? Yani ardından yani üç tane şey vardı, unuttum yani. Üçünü şimdi.
Sokakları karıştıracaklar.
Sokakları karıştıracaklar. Stadyumları yani kitlelerin yoğun olarak bulundukları yerleri özellikle harekete geçirecekler. Isıtacaklar sokakları, stadyumları. Çok müsait buna. Acayip bir şekilde teşne tipler de var. Buna teşne tipler var, hazırlanan tipler var. Bir takım spor kulüplerinin başındaki tipler. Sırf bunun için iş başındalar. Yani bir şekilde ülkenin kaderine kendileri çekip dönmemek istiyorlar. Bakın bunun altını çiziyorum, isim vermiyorum. İsim vermiyorum.
Hocam gördük
millet
işte.
Geri zekalı değil.
Gezi olaylarında
anlıyordu.
Hangi spor kulübünün, hangi taraftar grubunun
bitti.
Ne yaptığı görüldü
bitti.
Yani.
Bitti. Yani üstelik de neyse, üstelik desini geçiyorum. Üçüncü olarak da Dolayısıyla medyada bir sürü şaklaman tip çıkacak. Diyecek ki bak memleket yönetilemez hale geldi bilmem ne.
Gelin kurtarın bizi.
Darbe çığırtkanını etmeye başlayacak.
Gelin kurtarın bizi. Tabii. Zaten hocam şunu o zaman seyircilerimize son bir vurgulayalım. Darbe şu hani su ne zaman kaynar 90 derece ya. Darbe şu zaman geliyor demektir. Ya yok mu bizi bir kurtaran deniyorsa toplumda 12 Eylül'den önce olduğu gibi 27 Mayıs 1960'dan önce olduğu gibi darbe geliyor demektir. O zaman biz aklımızı başımıza toplayıp tahkimatımızı düzgün hale getireceğiz. Tahkimat derken yani silah, taş, sopa tahkimatından bahsetmiyorum. Psikolojik tahkimatımızı düzgün hale getireceğiz. Devlet de gerekli tedbirleri alacak. Darbeyi nereden yediğini, kimden yediğini ve kimden yiyeceğini akıl eder halde gardını alacak diye bağlayalım o zaman. Teşekkür ederiz hocam. Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri bu haftaki programımızda Yusuf Kaplan hocamızla darbe tehdidi, darbe dinamikleri üzerine konuştuk. Bu dinamikler maalesef Türkiye'de tam bağımsız bir hale gelene kadar sürgütmeye devam edecek. Hatta isterseniz şöyle bir ironiyle veya metaforik örnekle kapatalım. Türkiye'de bu çağda darbe olur mu? Yani işte Trump üzerinden Amerika'da darbe yapmaya kalktılar değil mi? Yargı darbesi. Adam Kudüs'ü İsrail'e verdi. Darbeden kurtuldu. Bu kadar basit. Evet. Kudüs'ü İsrail'e vermeseydi belki de şu anda Trump parlamento senatodaki oylamada indirilmiş. En darbeyle önemli. Gitmiş bir başkan olacaktı. Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri hepinizi Allah'a emanet eder. Bir sonraki Medeniyet Yolculuğu programında tekrar bir arada olmayı niyaz ederiz efendim.